Adı Aylin.
Ayrım 14.
Bir çiçekçiye uğrayıp çiçek almak istedim. Gecikiyoruz, şarap aldık ya dedi Bayram. Kapıyı Zeynep açtı misafirlerine. Selamlaşma faslı bitince kapının hemen karşısındaki mutfağa yöneldi Mişel. Elindeki şarapları bırakmak için. Mutfakta ocağın önünde bir şeyler karıştıran kadın içeri birinin girdiğini duyunca döndü ve Michelle'in gözlerinin içine baktı. Michelle o anı hep çarpıldım diye tarif eder. Aylin ne Türkiye ne de Amerikalıya ne Fransız'a o güne kadar gördüğü kadınların hiçbirine benzemiyordu. Kızıl saçları ve içinde muzip ışıltılar dolaşan tuhaf renkli gözleri vardı. Bütün bir gece gözlerini Aylin'den alamadı Michelle. Hep peşinde dolaştı, yemek bitince mutfağa ona yardım etmeye gitti. Kahve içerken kanepede yanında oturdu. Sanki bir mıknatıs Michelle'i garip bir şekilde Aylin'e doğru çekiyordu. Gece sona erip misafirler gittikten sonra Zeynep heyecanlı sordu. Nasıl buldun Michelle'i? Öyle bir adam işte. Nasıl bir adam yani? Öyle, sıradan. Yakışıklı bulmadın mı? Fena sayılmaz ama pasfakla mukayese bile etmem. Bırak onu şimdi dedi Zeynep. Akıllı ve hoş bulmadın mı? Kendini ispat etmek için biraz fazla çabaladı bence. Ayağa kalkıp kapıya yürüdü. Hey nereye gidiyorsun? Oturmuş konuşuyoruz şurada. Yeni Delhi'ye telefon edeceğim dedi Aylin. İki gün sonra Michelle Zeynep'le Aylin için lokantasına akşam yemeğine davet etti. Önce bir barda buluştular. Yemekten sonra da caz dinlenen kulüplerden birine gittiler. Başka bir gün Aylin balık sevdiği için kızları balık yemeğe götürdü Michelle. Ertesi gün ona okuyup çok etkilendiği bir kitabı getirmek istedi. Gelmişken akşam yemeğine de kaldı. O gittikten sonra Aylin, ay hiç bitmeyecek zannettim, oysa pasfak telefon bekliyordu benden dedi. Tam o sıralarda yıllık izne yaklaşmakta olduğu için yine Yeni Delhi'ye gidebilmek için programlar yapıyordu. Artık asistanlığını tamamlamıştı ve fellowship'e hazırlanıyordu. Hastanenin bağlı olduğu Cornell Medical School'da dersler vermeye de başlamıştı. Günler haftalar geçiyor, hayat Aylin için hastanesi, okulu ve evi arasında tek düze akıp gidiyordu. New York'un sıcaktan kavrulduğu bir yaz günü Michelle Zeynep'e telefon etti. Ve akşam kablolu televizyonların alabildiği bir kanalda Ingmar Bergman'ın yeni filmlerinden birinin oynanacağını söyledi. Zeynep'lerde kablolu televizyon yoktu. Kalkıp gittiler Michelle'e. Yoldayken yağmur bastırdı. Sırılsıklam girdiler içeri. Michelle kurulanmaları için havlular getirdi. Ailenin kabarık kızıl saçları sıçana dönmüştü. Çok güldüler. Atıştırmak için bir şeyler de hazırlamıştı Michelle. Yiyecekleriyle şaraplarını alıp televizyonun karşısına kuruldular. Filmin ortalarına doğru Zeynep'e afakanlar bastı. Dışarıda kapalı, boğucu bir hava, televizyonda iç kapatan, karı koca gecimsizliğini anlatan kasvetli bir film. Ben bu filme tahammül edemiyorum, kusura bakmayın çocuklar, eve dönüp yatacağım dedi Zeynep. Zeynep'e bir taksi çağırdılar. Aileni ben eve bırakırım film bitince dedi Michelle. Zeynep gecenin içinde bir ara uyandığında saat 3.30'a geliyordu. Ailenin geldiğini duymadım diye düşündü. Tuvalete kalktığında meraklanıp arkadaşının oda kapısını araladığı yavaşça. Yatak hiç bozulmamıştı, Aylin dönmemişti. Suratında kocaman bir gülümsemeyle yatağına geri döndü. Aylin için yepyeni bir sayfa açtı Michelle. Paylaşabilecekleri binlerce şey vardı. Aynı şehirde yaşamışlardı, aynı okulda okumuşlardı. Kolej her ikisi için de dünyaya bedel anılarla doluydu. Aynı dili konuşuyorlardı. Michelle'in eski İstanbul şarkılarından 50'li 60'lı yılların popüler hitlerine, Fransız şansonlarına kadar bilmediği şarkı yoktu. Ev davetlerinde piyanoya oturdu mu hafif boğuk sesiyle oğulları götürürdü geceleri. Memleketinden renkler ve sesler getiren o geceler ailenin hayatına Michelle'le birlikte girdiler. Bir sürü kolejli müşterek arkadaş, Leyla'lar, Emel'ler, Maya'lar, Talat'lar onların evlerinde danslı müzikli gece yemekleri, toplantılar, şarkılar, danslar. Piyanoda hep Michelle, boğuk genizden gelen sesiyle Alaturka'dan Napolitanlere, Rock'n'Roll'a kadar. Bir İstanbul çocuğunun başkalarına benzemeyen o tuhaf cazibesi ve Türkçe. Sevişirken, itişirken, kızgınken, üzgünken, sevinçliyken o en doğal, en sıcak dil, ana dili. Bir de üstelik aynı dalda çalışan, birbirinin ne istediğini leplemeden anlayan iki insan. Aylin kendinden çok daha yaşlı bir adama sevdalı geçirdiği uzun yıllardan sonra bitmez tükenmez bir rüyadan uyanıyor gibiydi. Kendi yaşlarına yakın genç bir adamla hayata yeniden dönüyordu. Pasvak ile salt iki kişilik kapalı kapılar ardında kalması gereken bir ilişkiyi o kadar uzun bir süre sürüklemişti ki etrafındaki cıvıltılı kalabalığa hemen alışamadı. Michelle bir tatil geçiriyor zannetti kendini. Etrafına bir mutluluk bulutu sinmişti. Farkına bile varmadan kapılıp gitti Michelle'e. Michelle ise deli gibi aşıktı Aylin'e. Aylin Yeni Delhi'ye planladığı gezisini iptal etti. Michelle karısından bir yıl önce ayrılmıştı ve boşanmanın kesinleşmesi için bir yıl doluncaya kadar beklemesi gerekiyordu. Aylin de Jean-Pierre'e mektup yazarak bir boşanma vekaleti yollamasını rica etti. Böyle bir isteğini zamandır beklemekte olan Jean-Pierre hiç aksatmadan tüm gerekenleri yaptı. Michel ile Aylin önce 63 East'te bir ev tuttular ve birlikte oturmaya başladılar. Ev 3 yatak odalıydı. Odalarının ikisini kendilerine ofis yaptılar. Michel'in o sıralarda 9-10 yaşlarında olan oğulları Timothy ve Greg haftada bir iki gece onlarla kalıyordu. Çocuklar Aylin'e hayrandılar. Bir yıl önce kavgalı dövüşlü bir boşanmanın ortasında kalan ve anne babalarının birbiriyle mücadelesine seyirci olan oğlancıklar kendilerini bir huzur ortamında bulunca müthiş rahatladılar. Aylin akıllara durgunluk veren bir üvey anne tipiydi. Çocuklarla oynuyor, spor yapıyor, gırgır geçiyor, babalarının koyduğu disiplini bir ölçüde gevşetiyor ve tüm beklentilerin aksine kendi anneleriyle hiç mi hiç uyuşmuyordu. Üstelik uzun kızıl saçları, sarı yeşil gözleri, incecik bedeniyle çok da güzeldi. Birlikte plaja gittiklerinde Aylin'in üzerinde toplanan hayran bakışlarla çok iftihar ediyor, kumsalda yaptıkları koşmaca, kum atmaca oyunları ve yüzme yarışlarıyla da çılgınca eğleniyorlardı. Aylin çocuklar çok sevdiği için sık sık karides partileri yapıyor, patlarcasına tıkanabilecekleri kadar bol karidesi önlerine seriyor, dersleriyle dertleriyle ilgileniyordu. Aylin'i babalarından ayrıldıklarından sonra bile hiç azalmayan bir hayranlıkla sevecek olan Tim ve Greg, babalarının Aylin'le evlenmesini adeta desteklediler. Michel ile Aylin'in evlenmesi zaten onları tanıyanlar için kaçınılmaz ve doğal bir durumdu. Birbirini bu kadar çok seven ve anlaşan iki insan evlenir, ölünceye kadar da mutlu yaşardı. Bütün arkadaşlarının, meslektaşlarının, çocuklarının ve Cemal Bey'in de gönülde hem desteğine karşın Aylin'le Michel'in evliliğine bir kişi karşı çıktı, Nilüfer. Nilüfer bilinmez bir nedenle Michel'e karşı amansız bir savaşa girişti. Bu savaşı öylesine manasız boyutlara taşıdı, öyle akla gelmez işler yaptı ki Aylin'in yakın çevresindeki arkadaşları Betin, Claire ve Feride bir süre Nilüfer'le görüşmek bile istemediler. Nilüfer'in kusuruna sadece Aylin bakmıyordu. Nilüfer'in söyledikleri, yaptıkları bir kulağından geliyor, bir kulağından çıkıyordu. Aylin nedense doğduğu andan itibaren Nilüfer'in ona yapacağı haksızlıklara ve edepsizliklere karşı tılsımlı bir zırhla kaplanmış gibiydi. Hayatı boyunca ablasının yaptığı abuk sabukları affetmesine hiç gerek kalmadı çünkü ona hiç kızamadı. Ama Nilüfer'in Michel'e karşılaştığı gereksiz savaşta yaralananlar da yok değildi. Michel'in bebekte oturan erkek kardeşi Rafa'ya bir gün Gülekler tarafından bir telefon geldi. Nilüfer Hanım bir hususta görüşmek için kendilerine kısa bir ziyarette bulunacaktı. Rafa şaşırdı. Acaba Aylin'in ailesi yakında evlenecek olan kızları için düğüne ilişkin bir şeyler mi konuşacaklardı? Elbette ne zaman isterlerse buyursunlar dedi. Rafa'nın bebekteki evine Nilüfer yanında birkaç kişiyle birlikte tam söz verdiği saatte geldi. El filan sıkmadı. Salona geçip oturdu. Rafa'nın çay kahve ikramlarını sertçe geri çevirdi. Lafı hiç uzatmadan girdi. Ben buraya ailenin Michel'le evliliğini engellemenizi istemeye geldim. Ben 30 yaşını geçmiş insanların kararlarına karışamam dedi Rafa. Siz Musevi değil misiniz? Evet. Kardeşinizin bir Müslüman kadınla evleniyor olması sizi üzmüyor mu? Hayır. Ne biçim Musevisiniz siz öyle? Ben aklımı kaçırmak üzereyim. O sizin sorununuz dedi Rafa. Sizin de bir küçük sorununuz var dedi Nilüfer. Çantasından katlanmış bir gazete çıkardı Rafa'ya uzattı. Bunu dikkatle okuyun. Hem Michel'in hem de yakını olduğunuz için sizin ve ailenizin başı dertte. Ben sizin yerinizde olsam bu evliliği durdurmak için elimden geleni yaparım. Rafa gazeteyi eline aldı, evirip çevirdi. Radikal sadece basının 4 sayfadan ibaret düşük tirajlı saçma sapan bir gazetesiydi. İkinci sayfada saçlı sakallı bir Arap'ın resminin altında Şeyh Senusi'nin yıllar önce rızası hilafına ondan ayrılan Türk asıllı karısını bulmak ve bir Yahudi ile evleneceğinden dolayı cezalandırmak için Türkiye'ye geleceği ve ailenin nişanlısını her yerde aradığı yazılıydı. Rafa'nın bacakları titremeye başladı, gözleri karardı. Renk vermemek için gayret sarf etti. Nilüfer'in yanındakiler ağızlarını açıp tek bir söz etmemişlerdi. Sphinx gibi oturuyorlar, önlerine bakıyorlardı. Bir okul skecinin gönülsüz oyuncusu gibiydiler. Nilüfer kalktı, peşinde adamları kapıya yürüdü. Hepsi birlikte çıkıp gittiler. Rafa oturduğu yerden kalkamadı bir süre. Korkunç bir kabus görmüş gibiydi. Kendine gelince Amerika'ya bir telefon yazdırdı. O gün yapacağı tüm işlerini iptal ettirip telefonu beklemeye başladı. Telefonun başında iki gün bile bekleyecek olsa Michel'e haber vermeliydi. Michel haberi duyduğunda Rafa'nın beklediği tepkiyi göstermedi. Nasıl inanabildim bu aptal komediye? Libyalı aileni bulmak istese bunca yıl bekler miydi? Üstelik araya bir de Hristiyan koca girdi dedi. Ama ben gazeteyi gözlerimle gördüm Michel. Kasım Bey'in hatırına gazete sahibi ahbapları düzmece bir gazete basmışlar anlaşılan. Ben böyle şeylere papuç bırakmam. Sen de boş ver. Korkma sakın Rafa. Kendine keyfine bak demişti Michel. Nilüfer'in boyutlarında olmasa bile Zeynep tarzı da yine zorluk çıkarıyordu. Ailenin pas vaktinden ayrılıp kendine çeki düzen vermesi için çok uğraşmıştı. Michel'le ilişkisini de çok desteklemişti ama onu 2 ay gibi kısa bir zamanda yeni bir evlilik kararı almasını doğru bulmuyordu. Bir gün arkadaşına çok ciddi konularda konuşmak için öğle yemeğine çıkardı. Sen delisin Aylin. Hayatı hiç ciddiye almıyorsun. Önce neydi belirsiz bir Arap derken bir hippi koca. Onun nikahı boyundayken evli ve yaşlı bir adamla kaybolan yıllar. Onlar kaybolan yıllar değildi Zeynep. Dolu dolu yaşanmış hayatımın en güzel günleriydi. İyi de şimdi niye evlenmeye kalkıyorsun? Böyle bir süre idare edip gerçekten ne yapmak istediğini öğrensen fena mı olur? Ben ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorum. Bir şey de istiyorum. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Zaman geçiyor, vaktim azalıyor. İnsan çocuk yapacağım diye rastgele evlenir mi? Rastgele evlenmediğimi biliyorsun. Aynen sen hiç uzak görüşlü olamaz mısın? Sen bir psikiyatristsin. Oysa Michel sadece psikolog. Ondan mesleki açıdan çok daha yüksek bir değerdesin. Erkekler karılarının altında kalmaktan hoşlanmazlar. Yarın öbür gün komplekslere, kıskançlıklara kapılıp seni hırpalamaya başlar. Neler geliyor aklına? Michel niye kıskansın beni? O da kendi alanında en iyilerden biri. Olabilir ama rütbe olarak senin altında. Orduya mı yazılıyoruz kuzum? Sen kendinden üstün adamlara alışıksın. Pasvak gibi. Pasvak'tan kopmam için elinden geleni yaptın. Michel'e de sen teklemedin mi beni? Pasvak evliydi. Bir yanlıştı o. Michel'le gezeylen istedim. Seni şıp sevdi olduğunu unutmuşum. Pasvak bir rüyaydı, bir fanteziydi. Şimdi ne yaptığımı bilerek, Michel'i sayarak, severek bir ömür yaşamak için evleneceğim. Ayrıca o olgun bir erkek senin tabirinle rütbe farkına papuç bırakmaz dedi Aylin. Sesinde, gözlerinde, yüreğinde inanılmaz bir samimiyet vardı. Zeynep de hissetti bunu. Arkadaşının elini tuttu sımsıkı. Unut dediklerimi. İnşallah bu sefer her şey yolunda gider dedi. Aylin dediler gibi bir çocuk istiyordu. Michel'in neredeyse yetişmiş iki çocuğu vardı ve çocuklar yüzünden boşanma sırasında çok sıkıntı çekmişti. Her ikisi de meslek sahibiydiler. Sabahın erken saatlerinden akşamın 7'sine kadar çalışmak zorundaydılar. Belli bir düzen oturtmuşlardı hayatlarını. Aylin 40'ına yaklaşıyordu. Michel 40'ını geçmişti. Bu saatten sonra evin içinde ciyaklayan bir bebekle yeni baştan bu işlere girişmek istemiyordu. Ama ne dese kabul ettiremiyordu Aylin'e. Belki faydası olur diye bir kurnazlık etmeyi düşündü. Bak Aylin dedi, fanatik değilim ama dinime ve adetlerime çok bağlıyım. Çocuklarımın Musevi dininin dışında başka bir din disiplinine yetişmesini istemem. Çocuğumuzu Musevi olarak yetiştiririz, hiç fark etmez. Zaten benim için bütün dinler kutsaldır. İki tane engel var. İlki bizim dinimizde çocuk annesinin dinini alır. Bu değişmez bir kuraldır. İkincisi de Nilfer Yahudi bir yerine izin vermez. Bakarsın çocuğumuzu zehirler. Aylin bir süre baktı kaldı Michel'in yüzüne. Sonra bir kahkaha patlattı. Sen o engelleri halletmeyi bana bırak dedi. Michel ve Aylin yeni tuttukları evlerinde sade bir törenle çocuklarının ve çok yakın arkadaşlarının arasında birbirlerini gerçekten çok severek ve isteyerek evlendiler. Aylin Michel'e sürpriz yaparak tam bir Musevi düğünü düzenlemişti. Bu amaçla nikahtan önce Michel'e haber bile vermeden gerekli yerlere başvurmuş, gereken formaliteleri yerine getirmişti. Böylece Michel'in çocuk konusunda onu gösterdiği engellerden en önemlisini ortadan kaldırmış olduğunu düşünüyordu. Michel Aylin'in yaptıklarını öğrenince şok geçirdi. Şimdi ona karısının çok istediği, uğruna din değiştirdiği çocuğa evet demek düşüyordu. Aylin onları evlendirecek olan hahamın önünde Zeynep'in babası Fettah Tarzı'nın kolunda geldi. Karı koca bir havlunun altına girdiler. Dualar okundu, bardaklar kırıldı, şarkılar söylendi, danslar edildi ve Aylin ile Michel uzun yıllar mutlulukla yaşanacak bir evliliğe çok neşeli, çok sıcak bir ortamda adım attılar. Aylin hemen hamile kaldı. İlk düşük olayında bu hamileliğin 3. ayında yaşadı. Şiddetli bir kanamayla hastaneye kaldırılırken bebeğini kaybettiğini biliyordu ama umudunu yitirmiyordu. Bir daha, bir daha, bir daha deneyecekti. Bir seferinde Aylin o kadar kan kaybetti ki ölümden kıl payı döndü. Uzun bir sürede kendine gelemedi. Aylin Michel'le evliliği sırasında korkunç acılara ve hayal kırıklıklarına mal olan 6 düşük daha yapacak, sonunda pes edecekti. Hayatını tehlikeye sokan düşüğü yaşadığı yılın yazında Aylin Türkiye'ye gitmek istedi. Hem kocasının ailesiyle tanışacak hem de onu kendi babasıyla tanıştıracaktı. Michel Nilüfer yüzünden tedirgindi ama Aylin'in geçirdiği travmatik düşükten ve yaşadığı hayal kırıklığından sonra o ne dese yapmaya hazırdı. Nilüfer bir mektup yazarak Aylin'i Ankara'daki evde ağırlamak istediğini bildirmişti. Michel büsbütün tedirgin oldu. Haklı olarak Nilüfer'in evinde kalmak istemiyordu. Bu barışmanız için bir fırsat olur. Niyeti iyi olmasa neden beni Ankara'ya çağırsın dedi Aylin. Çaresiz kabul etti Michel. Cemal Bey Ankara'ya daha önceden gitti. Nilüfer'le konuşup onun Michel'e karşı yapabileceği herhangi bir taşkınlığı önlemek istemişti. Kasım Bey de Nilüfer'e Michel'e iyi davranması için sıkıştırıp duruyordu. Evlerine gelen misafire saygısızlık etmek törelerinde yoktu. Kasım Bey böyle bir davranışı asla kabul edemezdi. Bütün söylenenleri Nilüfer gözlerini tavana dikerek dinliyor, hiç sesini çıkartmıyordu. Aylin Nilüfer'i kızdırmamak için İstanbul faslını sonraya bıraktı. Madem ablası hazırlanmış onları bekliyordu, önce Ankara'ya gidilecekti. Michel ile Aylin'i Ankara'da hava meydanında ki Kasım Bey'in şoförü karşıladı. Doğru bahçeli evlerdeki villaya gittiler. Ailenin kapıyı çalarken yüreği ağzına gelmek üzereydi. Kapıyı uşak açtı. Çalışma odasına ilerlediler. Kasım Bey, Nilüfer ve Cemal Bey ayakta onları bekliyorlardı. Kasım Bey ailenin sarılıp öptü. Michel'in elini sıktı. Hoş geldiniz efendim dedi. Nilüfer de kardeşine sarıldı. Sonra kendini elini uzatan Michel'e korkunç bir böcek görmüş gibi bakarak ve yüzünü buruşturarak ay iyi dedi ve arkasını döndü. Cemal Bey hemen atıldı. Michel'e hoş geldiniz oğlum diyerek yanaklarından öptü ve koluna girerek onu iç salona geçirdi.
Ayrım sonu.